Ayrım 8.
Şimdi de bana öyle geliyor ki o bana ders veriyor. Bundan önce bütün yazdıklarım ne kadar kederli, sıkıntılı ve gülünç bir biçimde akla yatkın görünüyor bugün. 5 Kasım. Tören yapıldı. Çoktandır uğramadığım Madame Sokağı'nın küçük kilisesinde. Vedel Azais ailesinden kim varsa, Laura'nın büyük babası, babası ve annesi, iki kız kardeşiyle küçük erkek kardeşi, sonra amcalar, teyzeler, dayılar, halalar, kızları, oğulları. Duvia ailesini büyük yaz kılığında 3 teyze temsil ediyordu. 3 Katolik rahibe olabilirlerdi pekala. Söylediklerine göre üçü bir arada oturuyormuş. Anasının babasının ölümünden beri Duvia de onlarla yaşıyormuş. Mahvel'de pansiyonun öğrencileri. Ailenin başka dostları da eklenince salon iyice doluyordu. Ben dipte kaldım. Az ötemde Olivia ile kız kardeşimi gördüm. George kendi yaşındaki arkadaşlarıyla Mahvel'de olmalıydı. Yaşlı La Perouse armonyumun başındaydı. Yaşlanmış yüzü her zamankinden çok daha güzel, çok daha soylu. Ama gözleri piyano derslerinde coşkusunu başkalarına aktaran o hayranlık verici alevi yitirmiş artık. Göz göze geldik. Bana gülümseyişinde o kadar hüzün sezdim ki çıkarken yanına gitmeye karar verdim. Yer değiştirenler oldu. Polly'nin yanında bir yer açıldı. Olivia hemen bana işaret etti, yanına oturabileyim diye annesini itti. Sonra elimi aldı, uzun uzun tuttu avcunda. İlk kez bu kadar yakınlık gösteriyor bana. Neredeyse papazın bütün o sonu gelmez söylevi boyunca gözlerini kapalı tuttu. Bu da kendisini uzun uzun seyretmemi sağladı. Napoli Müzesi'nde bir kabartmada uyumuş bir çoban vardı. Fotoğrafı masamın üstünde durur. Olivia ona benziyor. Parmaklarının titremesi olmasa onun da uyuduğunu sanacaktım. Eli avcumda bir kuş gibi titriyordu. Yaşlı rahip savaştan önce Strasbourg'da sınıf arkadaşı, sonra da din bilim fakültesinde okuldaşı olduğu büyük baba Azais'ten başlayarak bütün ailenin öyküsünü yeni baştan anlatmayı gerekli buldu. Üzerine bir de pansiyonun yönetimini alıp kendini çocukların eğitimini vermekle dostunun bir bakıma rahiplikten ayrılmadığını açıklamaya çalışan karışık tümcenin içinden çıkamayacak sandım. Sonra öbür kuşağa da sıra geldi. Duvia ailesinden de aynı saygıyla söz etti. Bu aile hakkında pek bir şey bilmediği görülüyordu. Duyguların yüksekliği söylevin düşüklüklerini kapatıyor, çoğu dinleyicilerin burun sildikleri işitiliyordu. Olivia'nın ne düşündüğünü bilmek isterdim. Katolik olarak yetiştiğinden protestanlığın onun için yeni olması gerektiğini, bu tapınağa hiç kuşkusuz ilk kez geldiğini düşündüm. Başkasının heyecanını kendiminmiş gibi duymamı sağlayan o eşsiz kendinden sıyrılma yeteneği, beni hemen hemen Olivia'nın duyularını, duyması gerektiğini düşlediği duyuları benimsemeye yöneltiyordu. Gözlerini kapalı tutuyordu ya, belki de bu yüzden bu çıplak duvarları, dinleyicileri içine alan soyut ve solgun ışığı, dipteki ak duvarın üzerinde kürsünün amansız ayrılmışlığını, çizgilerin doğruluğunu, mahvelleri tutan sütunların katılığını, sert kabalığı, uyuşmazlığı ve cimriliği gözüme ilk kez çarpan bu köşeli, rengi solmuş mimarinin ruhunun ta kendisini, onun yerine ve ilk kez görüyormuşum gibi bir duygu vardı içimde. Daha önce hiç fark etmemem buna daha çocuklukta alıştığım içindi. Birdenbire içimde dinin uyanışını ve ilk coşkularımı yeniden düşündüm. Laura'yı ve bu pazar okulunu düşündüm. İkimiz de belleticiydik burada. Elimizden gelen çabayı esirgemezdik. İçimizdeki bütün kiri tüketen bu coşkunluk içinde buluşur, ötekinin olanla Tanrı'nın payına düşeni birbirinden ayırt edemezdik. Hemen o anda ruhu öyle tehlikeli bir biçimde görünüşler üzerinden uzaklara atan bu ilk cinsellik yokluğunu Olivia'nın hiç duymamış olmasına, benim anılarımı olduğu gibi yaşamamış olmasına üzülmeye başladım. Hep avcumda bıraktığı bu eli tutkuyla sıktım ama birdenbire geri çekti. Bana bakmak için gözlerini açtı. Sonra alnındaki olağanüstü ciddiliğin hafifletemediği çocuksu bir şeytanlık gülümsemesiyle bana doğru eğildi. Tam rahibin bütün Hristiyanların görevlerini anımsatarak yeni evlilere öğütler, ilkeler, dindarca azarlar yağdırdığı bir sırada ''Bana vız gelir, ben Katoliyim'' diye fısıldadı. Her şeyi beni çekiyor, her şeyi gizemli benim için. Sakratistinin kapısında yaşlı La Perouse'u buldum. Biraz kederli bir biçimde ama her türlü serzenişten uzak bir sesle ''Beni biraz unutuyorsunuz sanırım'' dedi. Uzun zaman kendisini göremediğimden dolayı özür dilemek için bilmiyorum hangi işleri bahane ettim. 2 gün sonra geleceğime söz verdim. Onu Aza İsler'e götürmeye çalıştım. Törenden sonra verdikleri çaya ben de çağrılıydım. Ama içinde ağır bir keder duyduğunu, konuşması gerekip de konuşamayacağı bir sürü insanla karşılaşmaktan korktuğunu söyledi bana. Pauline George'u götürdü, beni Olivia ile bıraktı. Onu size emanet ediyorum, dedi gülerek. Bu da Olivia'yı sinirlendirir gibi oldu, yüzü başka yana çevrildi. Sokağa doğru götürdü beni. Aza İsler'i bu kadar iyi tanıdığınızı bilmiyordum, dedi. 2 yıl süresince yanlarında kaldığımı söylediğim zaman çok şaşırdı. Bunu herhangi bir bağımsız yaşayışa nasıl iyi tutabildiniz, dedi. O sıralarda kafamın Laura ile dolu olduğunu, zorluklara onun yanında katlanma zevkini duymak için en kötü koşullara boyun eğebileceğimi söyleyemediğim için belirsizce oldukça rahattım burada, diye yanıtladım. Peki bu kümesin havasında boğulmuyor muydunuz, dedi. Sonra benden yanıt alamayınca, ayrıca ben de nasıl katlanıyorum pek bildiğim yok. Ne de nasıl burada olduğumu. Ama yarı pansiyonlarım. Bu kadarı bile fazla ya, diye ekledi. Ona büyük babasını bu kümesin müdürüne bağlayan dostluğu açıklamak zorunda kaldım. Daha sonra annesinin burayı seçmesine de bu anı yol açmıştı. Öte yandan karşılaştırma öğelerinden de yoksunum, dedi. Kuşkusuz hepsi birbirine benziyordur bu çukurların. Hatta duyduğuma göre ötekilerin birçoğu bundan da kötü. Gene de buradan çıkınca çok sevineceğim. Hastalık yüzünden yitirdiğim zamanı kazanmam gerekmese hiç girmezdim. Uzun zamandır da sırf Arman'a dostluğumdan dolayı geliyorum. O zaman Laura'nın bu genç kardeşinin onun okul arkadaşı olduğunu öğrendim. Onu hemen hiç tanımadığımı söyledim Olivia'ya. Oysa ailenin en akıllısı, en ilginci odur. Yani senin en çok ilgi duyduğun. Hayır hayır, inanın bana, çok hoş çocuktur. İsterseniz gider odasında biraz konuşuruz onunla. Sizin önünüzde de konuşmayı göze alabileceğini umarım. Pansiyonun önüne gelmiştik. Vedel Aza İsler geleneksel düğün yemeğinin yerine daha az masraflı bir basit çaya vermişlerdi. Rahip Vedel'in görüşme odası ile çalışma odası çağrılılar kalabalığına açıktı. Rahibin hanımının bitişikteki özel salonuna yalnız ender birkaç dost girebiliyordu. Ama hücumu önlemek için görüşme odasıyla bu salon arasındaki kapı kapatılmıştı. Bunun için Arman annesinin yanına nereden gidilebileceğini soranlara bacadan yanıtını veriyordu. Kalabalıktı, sıcaktan bunalıyordu insan. Duvier'in meslektaşı olan birkaç öğretim görevlisi bir yana neredeyse tümüyle protestan bir topluluk. Tümüyle kendine özgü protestan kokusu. Aralarında teklifsizlik başladı mı Katolik ya da Yahudi toplantılarındaki koku da bu kadar keskindir. Belki daha da boğucudur. Ama çoğu zaman Katoliklerde bir kendine değer verme, Yahudilerde ise bir kendini küçük görme vardır. Protestanlar bu duruma pek ender erişebilirler gibi gelir bana. Yahudilerin burunları fazla uzun, protestanların burunları ise tıkalıdır. Bu bir gerçek. Ben de burada gömülü kaldığım sürece bu havanın özel niteliğini fark etmekten uzak kaldım. Alplere özgü, cennetsi, safça bir şey işte. Anlatılması olanaksız bir. Odanın dibinde büfe olarak bir masa donatılmıştı. Laura'nın büyük kız kardeşi Rachel ile küçük kız kardeşi Sara, evlilik çağında birkaç dost genç kızın da yardımıyla çay sunuyorlardı. Laura beni görür görmez babasının çalışma odasına götürdü. Bizden önce epeyce insan toplanmıştı burada. Bir pencerenin aralığına çekilip sesimizi duyurmadan konuşabildik. Pencere çerçevesinin kıyısına adlarımızı yazmıştık eskiden. ''Gelin de görün, hala duruyor.'' dedi bana. ''Hiç kimse farkına varmamıştır sanırım. Kaç yaşındaydınız o zaman?'' Adların üzerine bir tarih kazımıştık. Hesapladım. 28. Ben de 16. 10 yıl geçmiş üzerinden. Bu anıları deşmenin zamanını iyi seçmemişti. Konuşmalarımızı bundan uzaklaştırmaya çalışıyordum. Oysa kaygılı bir ısrarla geri çeviriyordu beni. Sonra birden içlenmekten korkarcasına Struwwelhoe'yu hala anımsayıp anımsamadığımı sordu. Struwwelhoe serbest bir pansiyonerdi. O sırada Laura'nın büyüklerini çok rahatsız ederdi. Dersleri izliyor sayılırdı ama kendisine bunların hangi dersler olduğu ya da hangi sınavlara hazırlandığı sorulduğu zaman önemsemeden karşılık verirdi. Değiştiriyorum. İlk zamanlarda kesinliklerini gidermek istercesine küstahlıkları birer şaka sayar gibi davranırlardı. Kendisi de zorlu bir kahkahayla birlikte yapardı bu küstahlıkları. Ama çok geçmeden çıkışları daha da saldırganlaşmış, kahkahası da daha alaylı oluvermişti. Rahibin bu pansiyonlara neden ve nasıl katlandığını pek anlayamıyordum. Olsa olsa parasal nedenler yüzünden. Bir de Strovilhu'ya acımayla karışık bir tür sevgi duyduğu, belki de onu inandıracağı, yani dine döndüreceği konusunda belirsiz bir umut beslediği için katlanabiliyordu. Pekala, başka bir yere gidebilecekken Struvilhu'nun bu pansiyonda oturmayı sürdürmesine de akıl erdiremiyordum. Çünkü benim gibi duygusal bir nedenle kalır gibi görünmüyordu. Ama belki de kendini iyi savunamayan, üstün rolü hep kendisine bırakan zavallı rahiple takışmaktan zevk aldığı için kalıyordu. Babama vaaz sırasında ceketini kisvesinin altında bırakıp bırakmadığını sorduğu günü anımsıyor musunuz? Elbette, bunu öyle bir tatlılıkla soruyordu ki babanız hiçbir şeytanlık görmüyordu. Sofradaydık, her şey öyle güzel canlanıyor ki gözlerimin önüne. Babam da saf saf kisvenin pek kalın olmadığını, ceketini çıkarınca soğuk almaktan korktuğunu söylemişti. Ya o zaman Strivulhu'nun takındığı üzgün tavır? En sonunda bunun elbette büyük önemi olmadığını ama babanız elini kolunu fazla sallayınca kisvenin altından ceketinin kollarını göründüğünü, bunun da bazı dindarlar üzerinde tatsız bir etki yaptığını söylettirmek için ne kadar sıkıştırmak gerekmişti onu. Böylece zavallı babam bütün bir konuşmasını kollarını bedenine yapıştırarak yapmış, güzel konuşmanın bütün etkisi gitmişti. Ertesi pazarda ceketini çıkardığı için zorlu bir nezleyle dönmüştü. Ya sonra İncil'deki kısır incir ağacıyla meyve vermeyen ağaçlar üzerindeki tartışma, bir meyve ağacı değilim ben. Gölge, evet gölge veririm ben sayın rahip. Sizi gölgemle örtüyorum. Bu da sofrada olmuştu. Elbette, ancak yemeklerde görünürdü o. Hem de hırçın bir sesle konuşmuştu. Büyük baba işte o zaman kapı dışarı etmişti onu. Birdenbire nasıl doğruluvermişti anımsarsanız. Oysa burnunu tabağına dikip dururdu öyle. Kolunu da uzatarak çıkın demişti. Kocaman ve korkunç görünüyordu. Kızmıştı. Hiç kuşkum yok, Struvilhu gerçekten korkmuştu. Peçetesini sofraya atıp sıvışmıştı. Paramızı ödemeden gitti. O gün bugün hiç görünmedi. Ne oldu acaba, bilmek isterdim doğrusu. Zavallı büyük baba, dedi Laura biraz kederli. O gün ne kadar güzel görünmüştü bana. Sizi çok sever, bilirsiniz. Çalışma odasına çıkıp onu görmelisiniz bir an. Hiç kuşkum yok, çok sevinecektir. Bir konuşmanın havasını sonradan tam olarak bulmanın ne kadar güç olduğunu kaç kez anladığım için hemen deftere geçiriyorum bunu. Ama bu andan sonra Laura'yı daha dalgın dinlemeye başladım. Şu da var ki epeyce ötemde Laura beni babasının çalışma odasına getireli beri gözden kaybettiğim Olivia'yı fark etmiştim. Gözleri parlak, hatları olağanüstü derecede canlıydı. Sonradan Sara'nın ona üst üste 6 kadeh şampanya içirerek eğlendiğini öğrendim. Armand da onunlaydı. Her ikisi de topluluklar arasından Sara ile Sara'nın yaşında olan bir yıldan fazla bir zamandan beri Azayisler'de pansiyon kalan bir genç İngiliz kızını kovalıyorlardı. Sara ile dostu en sonunda odadan ayrıldılar. Açık kapıdan iki delikanlının onların ardından merdivene atıldıklarını gördüm. Laura'nın isteklerine boyun eğerek ben de çıkmak üzereydim ama bana doğru bir hareket yaptı. Dinleyin Edward, size bir de şunu söylemek isterdim. Birdenbire pek ciddi oluverdi sesi. Belki de uzun zaman birbirimizi göremeyeceğiz. Bana bir daha söyleyesiniz isterdim. Size hala güvenebilir miyim? Bir dosta güvenir gibi. Onu öpmeyi hiçbir zaman o andaki kadar arzulamadım. Ama sevgiyle, sertlikle elini öpmekle yetindim. Bir yandan da ne olursa olsun diye mırıldandım. Sonra gözlerime yürüdüklerini duyduğum gözyaşlarını gizlemek için çabucak kaçıp Olivia'yı aramaya gittim. Merdivenin bir basamağında Arma'nın yanına oturmuş benim çıkışımı gözlüyordu. Hiç kuşkusuz biraz sarhoştu. Kalktı, kolundan çekti beni. Gelin, dedi. Sara'nın odasında bir sigara içeceğiz, bizi bekliyor. Az sonra ilkin gidip Azayis'i göreceğim ben. Ama odayı bulamayacağım. Yok canım, iyi bilirsiniz. Laura'nın eski odası, diye atıldı Arman. Evin en iyi odalarından biri olduğu için bir pansiyonere verilmişti. Ama pansiyoner yeterince para vermediğinden odayı sarayla paylaşıyor. Biçim gereği iki yatak koydular oraya ama oldukça yararsızdı bu. Olivia güldü, itti onu. Onu dinlemeyin, dedi. Kör kütük sarhoş. Konuş konuş, diye atıldı Arman. Hadi geliyorsunuz değil mi? Bekliyoruz sizi. Gideceğime söz verdim. Saçlarını alabroz kestirmeye başlayalı beri yaşlı Azaiz Whitman'a benzemiyor artık. Yapının birinci ve ikinci katını damadının ailesine bırakmış. Çalışma odasının maun, reps yani yünlü ya da ipekli bir kumaş ve moleskin yani deri taklidi bez penceresinden avluya bakar, öğrencilerin gidiş gelişlerini denetler. Bir öğrencinin annesinin eski bir aile dostunun getirdiği masanın üstünde duran kocaman bir kasımpatı demetini göstererek ''Bakın beni ne kadar şımartıyorlar'' dedi. Odanın havasında öyle bir ciddilik vardı ki çiçekler hemen solacaklarmış gibi geliyordu insana. Topluluğu bir an için bıraktım. Yaşlandım artık. Konuşmaların gürültüsü beni yoruyor. Ama bu çiçekler bana yoldaşlık edecek. Onlar da kendilerine göre konuşur ve Tanrı'nın şanını anlatmasını insanlardan daha iyi bilirler. Ya da böyle bir şey. İyi yürekli adamcağız bu türlü konuşmalarla öğrencileri ne kadar sıkabileceğini düşünmüyor. Bu sözler onun ağzında öylesine içten ki alay edecek yürek bırakmıyor insanda. Azaiz'in ruhu gibi basit ruhlar hiç kuşkusuz benim için anlaşılması en güç olanlar. İnsan basitlikten azıcık uzaklaşmaya görsün. Bunlar karşısında bir tür güldürü oynamak zorundadır. Pek dürüst olmayan bir güldürü ama ne gelir elden? Tartışamazsın. Her şeyi ortaya koyamazsın. Boyun eğmek zorundasın. İnancı paylaşılmıyorsa Azaiz çevresindekileri ikiyüzlülüğe zorlar. Ailesiyle düşüp kalktığım ilk zamanlarda torunlarının ona yalan söylediklerini görünce sinirlenirdim. Sonra ben de onlara uymak zorunda kalmıştım. Rahip Prosper Vedel'in işi başından aşkın. Madame Vedel biraz saftır. Yarı şiirsi bir dinsel düş içine gömülmüştür. Her türlü gerçek duygusunu yitirmiştir bu düşte. Gençlerin öğretimi gibi eğitimini de büyük baba almıştı eline. Yanlarında oturduğum sırada ayda bir kez dokunaklı coşmalarla biten fırtınalı bir açıklamaya tanık olurdum. Bundan böyle her şeyi söyleyeceğiz birbirimize. Yeni bir içtenlik ve açıklık çağına giriyoruz. Aynı şeyi söylemek için birkaç sözcük birden kullanmayı sever. Rahiplik zamanından kalma eski bir alışkanlık. Art düşünceler, beynin içinde saklanan o çirkin şeyler saklanmayacak. Dost doğru göz göze bakabileceğiz birbirimize değil mi? Anlaştık. Bundan sonra herkes biraz daha ileri giderdi. Kendisi aldanıcılıkta, çocukları da yalandı. Bu sözler özel olarak Laura'nın kendisinden birkaç yaş küçük olan, öz suyu kafasını karıştıran, aşkta gücünü deneyen erkek kardeşine yöneltilirdi. Sömürgeleri ticaret yapmaya gitti. Onu gözden kaybettim. Yaşlı adamın bu tümceyi yeni baştan söylediği bir akşam çalışma odasına kendisiyle görüşmeye gitmiştim. Uzlaşmazlığının torunundan istediği bu içtenliği olanaksız kıldığını anlatmaya çalışmıştım ona. Azaiz neredeyse kızmıştı o zaman. Yanıt kabul etmeyen bir sesle, ''Söylenmesi yüzünü kızartacak bir şey yapmasın olur biter.'' diye atılmıştı. Çok iyi bir adamdır. Hatta iyi adamdan da fazla bir şeydir. Bir erdem örneğidir. Ve altın yürekli denilen insanlardandır. Ama yargıları çocuksu. Bana çok değer vermesi bir kadınla düşüp kalktığımı duymamış olmasından ileri gelir. Laura ile evleneceğimi ummuş olduğunu saklamadı benden. Duvier'in ona yakışır bir koca olduğundan kuşku duyuyor. Bana birkaç kez seçimi beni şaşırtıyor diye yineledi. Sonra da şunları ekledi. Ama iyi bir çocuğa benziyor. Siz ne dersiniz? Elbette diye yanıtladım. İnsan ruhu sofuluğa gömüldükçe gerçek duygusunu, gerçek zevkini, gerçek gereksinimini, gerçek aşkını yitirir. Her ne kadar kendisiyle çok konuşmadıysam da Vedel'de de gördüm bunu. İnançlarının parıltısı çevrelerindeki dünya karşısında da kendi kendileri karşısında da kör eder onları. Bana gelince bu dünyada her şeyi apaçık görmek en çok önemsediğim şeydir. Bir sofuyu huzura kavuşturan yalanın kalınlığı karşısında şaşırıp kalırım. Azaiz'i Olivia konusunda konuşturmak istedim ama en çok küçük George ile ilgileniyor. ''Anlatacaklarımı bildiğinizi ona belli etmeyin.'' diye başladı. Hem yalnızca değerini gösteren bir şey bu. Düşünün genç yeğeninizle bazı arkadaşları bir tür küçük birlik, bir karşılıklı özenç birliği kurmuşlar. Buraya yalnız değerli gördüklerini, erdem kanıtları vermiş olanları alıyorlar. Bir tür çocuksu lejyon dönör. Bunu pek hoş bulmuyor musunuz? Her biri yakasında bir küçük kurdele taşıyor. Pek görünmeyen bir kurdele orası öyle ama ben gene de farkına vardım.'' Çocuğu odama getirttim. Bu işareti neden taşıdığını sorduğum zaman ilkin telaşlandı. Sevgili yavru bir azar işiteceğini sanıyordu. Sonra kıpkırmızı ve çok şaşkın bir durumda bu küçük kulübün oluşumunu anlattı bana. Bunlar gülümsemekten sakınılması gereken şeylerdir. Biliyor musunuz, fazla ince duyguları incitmek tehlikesi vardır. Ona kendisiyle arkadaşlarının bunu neden apaçık bir biçimde gün ışığında yapmadıklarını sordum. Hayranlık verici bir propaganda, bir yayılma gücüne erişebileceklerini söyledim ona. Ama o yaşta gizemi sever insan.